Ayrım 34, sayfa 369. Lazarus, Lars Kepler. Saga başını iki yana sallayıp kollarını kavuşturdu, gözlerini yere indirdi ve uzun süre suskun oturduktan sonra konuşmaya başladı. Yüksek güvenlikli psikiyatri birimindeyken Yurek'le ilk defa birini öldürmenin nasıl bir his olduğu üzerine konuşurduk diye başladı ve başını kaldırdı. Yenilebilir olmayan bir şeyi yemek gibi olduğunu söylemişti dedi Yuna. Evet ama geçen gün onunla bakım evinde karşılaştığında öldürmeyi fiziksel çabayla karşılaştırdı. Eğlenmek için öldürmüyor, bunu biliyoruz. Ama ona birini öldürmenin hiç iyi hissettirip hissettirmediğini sordum. Saga yeniden sessizliğe gömüldü. Ve hissettirmediğini söyledi dedi Yuna. Saga onun bakışlarına karşılık verdi. Evet ama ilkinde babasının intiharından sonra İsveç'te birini öldürdüğünde bunun onu bir bilmeceyi çözmüş gibi sakinleştirdiğini söyledi. Düzenin nasıl sağlanacağına dair bir bilmece diye düşündüm. Çünkü o zaman suçluyu öldürmek yerine her şeyini elinden alabileceğini fark etti. İsveç'teki ilk kurbanının kim olduğunu biliyor muyuz diye sordu Nathan. Hayır diye cevapladı Nils. Yeterince ceset bulamadık. İlk kurbanın adı Anderson olabilir mi diye sordu Saga eliyle ağzını silerken. Yani Yurek Cornelia'yı bu yüzden mi bu adı verdi dedi Yuna. Yeni adını ilk kurbanından mı aldı? İsveç'e dönmeden önce Yurek Walter adını da aynı şekilde almıştı. Çok doğru Saga dedi Yuna. Çok iyi. Saga gözlerini hararetli bir ifadeyle başını salladı ve Nathan'ın Yurek'in dosyalarında o ismi aramaya başlamasını izledi. Anderson yok diye mırıldandı Nathan bilgisayarın karşısında. O halde bu bizim bilmediğimiz bir kurban dedi Yuna. Haydi düşünmeli izledi Saga ve duraksayıp kuvvetli bir nefes aldı. Yurek yıllar sonra İsveç'e dönüp babasının öldüğünü gördüğünde, onu neredeyse intihara sürükleyen yalnızlığı düşündüğünde, aklına ilk gelen kişi kimdi, kimi yok etmek istedi? Yurek ve kardeşini babalarından ayırma kararını alan kişiler, yani eski yabancılar dairesindeki yetkililer dedi Nils Olen. Yuna onlardan biri değil, onlar birkaç yıl sonra intihar etti, listede varlar dedi. Peki önce kimi öldürdü diye sordu Nils. Ocaktaki ustabaşı olabilir mi? Ben olsam öyle yapardım. Evet, Yurek ve kardeşini kaçıran adam dedi Saga elinin tersiyle tekrar ağzını silerek. Yani her şeyi başlatan oydu. Babalarına çocuklarını kontrol altında tutmasını söyleyebilirdi. Çoğu kişi böyle yapardı ve bu da konuyu kapatırdı. Adamın adını öğrenebilir miyiz diye sordu Nathan bilgisayar tuşlarına tıklayarak. Bu mümkün olmalı dedi Saga. Nils kendi bilgisayarında eski raporları aramaya başladı. Notların bir yerlerde olduğunu biliyorum dedi Yuna bir kutudan bir yığın defter çıkartırken. Nils başını bilgisayarından kaldırarak Jan Anderson dedi. Ustabaşının adı mı diye sordu Saga nefes nefese. Evet ama uymuyor dedi Nils. İlk kurban o değil. Ne? Adam yaşıyor dedi Nils ve okumaya devam etti. Jan Anderson ve ailesi hala hayatta. Bu yüzden soruşturmada hiç yer almadılar. Yurek ailesini polise ihbar eden adamı görmezden gelmiş olabilir mi diye şüpheyle sordu Nathan. Nils Jan Anderson emekli olmuş ve kızı Trelleborg'da yaşıyor diye devam etti. Karısı ölmüş ama erkek kardeşi hayatta. Lerum'da geniş bir ailesi var. Sanırım Jan Anderson yıllar önce ölmüş dedi Yuna sakince. Ne demek istiyorsun diye sordu Nils. Yurek onun sadece adını değil tüm kimliğini almış dedi Yuna. Bu yüzden hala hayatta görünüyor. Yani Yurek onun emekli maaşını alıyor faturalarını ödüyor. Evet. Bu durumda muhtemelen Anderson'un Stigthorpe'daki evinde yaşıyor dedi Nils dizüstü bilgisayarını onlara doğru çevirerek. 73. Bölüm. Valeria artık sürekli üşüyor, ayaklarını hissetmiyordu. Sırtında baskıdan oluşan yaralar onu uyandırıp duruyordu. Döşeme tahtalarının altı öyle karanlık ve sessizdi ki zaman kavramını kaybetmişti. Suyu idareli kullanmak için susuzdu, ancak dayanılmaz hale geldiğinde içiyordu. Bu onun bulunma şansını arttırabilirdi ama aynı zamanda onu daha da zayıf düşürüyordu. Kendi kendine şimdiye kadar birilerinin serada olanları, arabadaki kanı ve cesedi görmüş olması gerektiğini söylüyordu. Oğulları polise haber vermiş, şu an herkes onu arıyor olmalıydı. Valeria kıpırdamadan yatıp herhangi bir yaşam belirtisi duymaya çalıştı ama uyuyakaldı ve rüyasında suyla dolu bir kayıkta olduğunu görürken aniden çok yakınındaki bir kızın sesiyle uyandı. ''Baba, babacığım.'' Valeria sesini çıkartabilmek için biraz su içti. ''Baba, Saga.'' ''Merhaba.'' dedi Valeria ve dikkatle boğazını temizle. ''Beni duyabiliyor musun?'' Kız aniden sustu. ''İsmim Valeria, ben de buraya hapsedildim, hemen yanında.'' ''Donuyorum.'' dedi kız. ''Ben de donuyorum ama buradan çıkacağız. Adın ne?'' ''Pellerina Bauer.'' ''Saga'ya sesleniyordun, Saga Bauer'ı tanıyor musun?'' ''Saga benim ablam.'' dedi kız. ''Beni kurtaracak çünkü o bir polis memuru.'' ''Seni kimin kaçırdığını biliyor musun Pellerina?'' ''Hayır.'' ''Onu gördün mü?'' ''Yaşlı ama çok, çok hızlı biri. O geldiğinde Sabrina bana bakıyordu, banyoda saklanıyordum. Ve fare kadar sessiz kaldım ama yine de beni buldu.'' ''Ne oldu?'' ''Bilmiyorum, uyandım ve kapkaranlıktı. Ben 12 yaşındayım ama yine de karanlıktan biraz korkuyorum.'' ''Ben de 12 yaşındayken karanlıktan korkardım. Ama şimdi korkmana gerek yok çünkü ben hep buradayım ve benimle istediğin kadar konuşabilirsin.'' Valeria ona su veren adamla kadının tehlikeli olduğunu anlamıştı. Yurek onlara yalan söylemiş, onları korkutmuş olmalıydı. Yurek'in söylediklerini yaptıkları sürece Valeria'yı alakoyup tabutta sakladıkları sürece güvende olacaklarını sanıyorlardı. Ama Pellerina daha çocuktu. Bu şekilde davranmaları için Yurek'in onlara ne söylemiş olabileceğini hayal edemezdi. Evin altındaki karanlıkta zaman geçiyor, uzun saatler birbirine karışıyordu. Valeria'nın nabzı hızlı hızlı atıyor, başı ağrıyordu. Pellerina donuyordu ve çok susamıştı. Kurtarılana kadar dayanmaya çalışmaktan başka çareleri yoktu. Valeria başta Pellerina'yı rahatlatmak için seralarından bahsedip farklı bitkileri, meyve ağaçlarını ve ahududu çalılarını anlattı. Şimdi de Daisy adında bir kızla yavru köpeği hakkında uzun bir hikaye uydurmaya başlamıştı. Köpek yavrusu bir çukura düşmüştü. Daisy de her yerde onu arıyordu. Pellerina köpekle konuşuyor, küçük kızın yakında onu bulacağını söyleyerek rahatlaması için çırpınıyordu. Valeria, Yurek'in Pellerina'yı yüksek güvenlikli bir yerden kaçırdığını anlamıştı. Bu kendi ortadan kayboluşunun da gözden kaçmadığı anlamına geliyordu. Polis her şeyin farkındaydı ve kızı bulmak için muhtemelen yoğun bir arama yürütüyordu. Zaman tükeniyordu. Valeria genel durumunun hızla kötüleştiğini hissediyordu. Ayrıca çocuk da uzun süre susuz dayanamazdı. Ona Daisy'nin sürekli farklı yerlere bakıp hepsinde farklı ipuçları bulduğunu anlattı. Köpeğin en sevdiği oyuncağı bir kemik tasması. Valeria hikayenin ortasında uyuyakaldı ama odanın zemininde biri yürüyünce uyandı. Döşeme tahtaları kaldırılırken bir kazıma sesi duyuldu. ''Hazır ol, açıyorum.'' dedi kadın sertçe. ''Hazırım.'' dedi adam. ''Çıkmaya çalışırsa onu vur.'' Diğer tabutu saran kayışların gevşetildiğini duyduğunda düşünceler Valeria'nın zihnine üşüştü. Pellerina'dan da korkuyorlardı. Yurek onlara ne söylemiş olabilirdi ki? ''Tamam, aç.'' dedi adam. Kapağı iterek açlar. ''Kadın, tut onu.'' diye bağırdı. ''Deniyorum, deniyorum.'' diye cevap verdi kızı. ''Çıkarın beni.'' dedi Pellerina hıçkırıklarının arasından. ''Vur ona.'' diye bağırdı anne. ''Suratına vur.'' Gürültülü bir tokat sesi geldi ve Pellerina acı içinde ağlamaya başladı. ''Kıpırdamadan yat.'' diye gürledi adam. ''Merhaba.'' diye seslendi Valeria. ''Ne yapıyorsunuz?'' ''Ona su şişesini ver.'' Gürültü devam etti ve Pellerina daha da yüksek sesle ağlamaya başladı. ''Sakin ol Anna Lena.'' dedi adam. ''Tanrı aşkına, onu yaktı, onu.'' ''Burada kalmak istemiyorum.'' dedi Pellerina hıçkırarak. ''Sadece iç.'' diye hırladı kadın. İçmek istemiyorum. İstemiyorum diye haykırdı pellerina. Eve gitmek istiyorum. Pellerina bir tokat daha yiyince nefesini tuttu. Sonra öksürmeye başladı. Kanaması var diye fısıldadı kızı. Beni duyabiliyor musunuz diye seslendi Valeria. Neden çocuğun canını yakıyorsunuz? Sen de çeneni kapa diye bağırdı kadın. Valeria, bana küçük bir kızı neden burada tuttuğunuzu söyleyebilir misiniz diye sordu. Onun adı Pellerina ve...
Onu dinlemeyin diye araya girdi kadın.
Valeria konuşmadan önce olası sonuçları tartmaya çalıştı ama düşünecek zaman yoktu ve her şeye rağmen risk almaya karar verdi. Pellerina'nın bu işle ilgisi yok. Babası aşırı doz aldı ve rehabilitasyondan çıkana kadar benimle kalacak.
Biz her şeyi biliyoruz dedi adam.
İyi, çünkü hiçbir bahane uydurmayacağım dedi Valeria. Ben esrarkeşim ve bu olay olduğunda çok çaresizdim. Ne diyor diye sordu kızı.
Yaptığım şey için çok üzgünüm, yemin ederim. Kapa çeneni diye bağırdı kadın.
Pellerina'nın tabutunun kapağını tekrar kapattılar ve Valeria kayışları sıktıklarını duydu. O adamın adı Yurek, sadece parasını istiyor, bana ne yapacağını bilmiyorum ama hepsi benim suçum. Eroin almak için ondan çok fazla borç alıp kaçtım. Beni cezalandırmak istediğini anlıyorum. Ama Pellerina'nın ölmesine izin verirsen benden daha iyi olmayacaksın. Genç kız onları dinlemememiz gerektiğini söyledi diye fısıldadı. Yoksunluk duygusu geldiğinde paniğe kapılıyorsun. Bir şey seni ele geçiriyormuş gibi. Yarım gram için her şeyi yapabilecek duruma geliyorsun. Para almak için onu yaktım. Telefonunu da. Pellerina bu konuda hiçbir şey bilmiyor. Genç kız Aksel'in yüzüne o harfleri kazıyanın bu kadın olduğunu söyledi dedi. Hayır bendim. O yazmayı bile bilmiyor. Bankamatikten para çeksin diye onu harflerle damgaladım.
Vur onu. Kapağın üzerinden vur onu diye haykırdı kadın. Sakin ol dedi adam. Vuramayız. Ne yapmamız gerektiğini biliyorsun.
Tüfeği bana ver dedi kadın. Onu vuracağım.
Bu kadarı yeter diye gürledi adam.
Kadın ağlamaya devam ederek oradan uzaklaştı. Burası soğuk ve biz donuyoruz dedi Valeria. Yurek'in ölmemi istediğini sanmıyorum. Çünkü ölürsem ona olan borcumu ödeyemem.
Ne yapmamız gerekiyor diye sordu adam daha kısık bir sesle.
Valeria döşeme tahtalarıyla boşluğu tekrar kapatmaya başladıklarını duyuyordu. Bu defa daha güçlü bir sesle. Pellerina sadece bir çocuk, ailesi bağımlı diye devam etti. Ona neden kaba davrandığınızı anlamıyorum. Çıkmasına izin vermeyecekseniz en azından ona kalın giysiler ve yiyecek verin. Ayak sesleri kaybolup her şey sessizliğe gömüldüğünde ağlamaya başladı. Sana kötü davransalar bile su iç dedi karanlığa doğru.
Pellerina cevap vermedi.
Sana sopayla mı vurdular Pellerina? Sana kötü mü davrandılar? Beni duyabiliyor musun? O çocuğu yaktığımı söylediğimde yalan söylediğimi biliyorsun değil mi? Senin yaptığını düşünler ama ben bunun doğru olmadığını biliyordum. Yalan söylemek iyi değildir, söylememek gerekir. Ama seni bırakmaları için söylemek zorundaydım. Bazen aptalca şeyler söylemek zorunda kalırız. Ama inan ben kimseyi böyle incitmedim ya sen? Hayır diye fısıldadı kız. Ama öyle olduğunu düşünüyorlar. Bu yüzden gitmemize izin vermiyorlar.
74. Bölüm. Hızlı bir briefingin ardından ulusal müdahale birimi ekipleri Solna'daki üstlerinden yola koyuldular. İki siyah minibüs ve beyaz bir komuta aracı siyah bir Volvo'nun peşinden Rinkeby ve Tensta'yı hızla geçiyordu. Nis oğlan evine gitmişti. Nathan Pollock ise ekibin komuta subaylarıyla birlikte beyaz minibüsteydi. Yuna Lin'le yanında gözlerini kapatmış oturan Saga Bauer'la birlikte konvoydaki ilk aracı kullanıyordu. İkisine de geri planda kalmaları ve operasyonda aktif rol almamaları yönünde doğrudan emir verilmişti.
Saga gerçekten nasılsın diye sordu Yuna.
Saga iyiyim dedi hemen.
Bu işi bana bırakabileceğini biliyorsun değil mi?
Tek bildiğim kız kardeşimi bulmak zorunda olduğum diye cevap verdi Saga kısık sesle.
Saga da Yuna da Yurek'i evde bulacaklarına pek inanmıyorlardı ama yine de az da olsa avantajlı olduklarını, Yurek'i alt etmenin kesinlikle imkansız olmadığını hissediyorlardı.
Yuna Yurik'in sisteminin önemli bir parçasını ortaya çıkarmıştı. Kaotik ya da son derece karmaşık bir yöntemin aslında basit bir modelden ibaret olduğunu görmüşlerdi. Yurik ve ikiz kardeşinin benzerlik gösterdiği takım yıldızındaki yıldızların birbirlerine göre hizalanması. Her açıdan kusursuzdu. İkizlerin başlarını oluşturan yıldızlara Castor ve Pollux deniyordu. Yunan mitolojisinde Castor ve Pollux tanrılar tarafından büyütülen ikiz kardeşlerdi. Onları ayıran tek bir şey vardı. Pollux ölümsüz, Castor ölümlüydü. Castor savaşta öldürüldüğünde Pollux Zeus'a gidip kardeşinin ölümlülüğünü ve kendisinin ölümsüzlüğünü paylaşmak istediğini söyledi. Böylece ikizlerden her biri gün aşırı Hades'te kalmaya başladı. Çarpma bariyerinin yanındaki tozlu otlar onlar geçerken sallandı ve boş bir gevrek paketi havalandı. Konvoy Staket'teki köprüyü ardından bir spor sahasını geçerek Kungsangen çıkışından ilerledi. Saga üzerinde iki evin kırmızı daire içine alındığı haritayı kucağında tutuyordu. Yurek'e karşı oynadığı satranç oyununu kaybetmişti ama onun yalanlarının üzerine kurulu olduğu gerçekleri ortaya çıkarmayı başarmıştı. Yurek'in ilk cinayetinin ruhuna dair bir ipucu verdiğini anlamıştı. Bu cinayet ona adaleti yeniden kurabileceği fikrini vermişti. Saga bu ilk cinayetle Anderson ismi arasında bağlantı kurmayı başarmıştı. Yuna da onun ilk kurbanının tüm kimliğini aldığı sonucuna varmıştı. Nathan Jan Anderson'un kızı Karen'in izini iş yerine kadar sürmeyi başarmıştı. Trelleborg'daki Bureforce Emlak Bürosu, onunla iletişime geçtiğinde kadın babasıyla 20 yıldır konuşmadığını söylemişti. Babası sürekli yalnız olan bir alkolik ama her yıl kendisine Noel kartı gönderirdi. Hala gönderiyordu ama hayatta olduğuna dair tek gösterge buydu. Başta Karen onu aramaya çalışmıştı ama babası cevap vermemiş, onu geri aramamıştı. Yine de birkaç defa ona mektup yazmış, onu vaftiz törenlerine ve kerevit partilerine davet etmiş, babası hiçbirine cevap vermeyince o da sonunda pes etmişti. Üç araç küçük Brunna köyünde durdu, dördüncüsü ise Granhammer Kalesi'ndeki askeri üsse doğru yola devam etti. Emekli ustabaşı Jan Anderson'un Kungsangen'in eteklerindeki Stigthorpe'da iki küçük evi vardı. Diğer evlerden biraz uzaktalardı ama tümüyle izole değillerdi. Yurek yıllar önce Anderson'u öldürmüş, kimliğini çalmıştı. Emekli maaşını alıyor, faturalarını ödüyordu. Kimlik göstermesi ya da yurt dışına seyahat etmesi gerektiğinde bu kimliği kullanıyordu. Donmuş zemin suya doğru eğimliydi. En dik kısımlarda çıplak kayalar göze çarpıyordu. Ancak bunun dışında çam ormanı karanlık ve sıktı. Araç Stigthorpe'un kuzeyindeki orman yolunda durdu. Yuna eve baskın yapacak acil müdahale ekibiyle konuşmaya giderken Saga arabada kaldı. Ormanın 20 metre ilerisindeki uçurumdan küçük mahallenin tamamı görülebiliyordu. 4 küme halinde 11 ev. Hulström traktörlerine ait 3 binanın önündeki çakılların üzerine beyaz bir minibüs park edilmişti. Jan Anderson'a ait 2 ev ormanın kenarındaydı. Acil müdahale birimi 5 dakikaya kalmadan Stigthorpe'da olabilirdi. Diğer minibüsteki polis memurları çoktan bölünmüşlerdi. Bir grup Gunsweekend'de bir şişme botta beklerken diğer grup da ormanın içinden 2 eve doğru ilerliyordu. Yuna ekibin yanına vardığında polis memurları yüksek koruyucu yelekleriyle yere oturmuş kendi aralarında sohbet ediyordu. Buz gibi havada ağızlarından buharlar çıkıyordu. Her birinin kucağında Heckler & Koch G36 serisinin en kompakt versiyonu olan yarı otomatik tüfekler vardı. İçlerinden biri uyumaya çalışıyormuş gibi gözlerini kapatmış sırt üstü yatıyordu. Diğeri kuru meyve yiyor, yanında oturana da ikram ediyordu. Adamların son derece zorlu durumlarıyla dinlenme, yüksek adrenalin ve rahatlama anları arasında hızlı geçiş yapabilmesi gerekiyordu. Gür sakalından dolayı Thor dedikleri grup lideri tuhaf bir nezakete sahipti. Şaşırtıcı derecede yumuşak bir ses tonuyla emir verirken Yuna onu dinledi. "Alarm çaldığında maçı izleyen tek kişi ben miydim?" dedi içlerinden biri. Hep aynı şey diye gülümsedi diğeri. Ya barbeküyü yaktığın ya da buzdolabından biri aldığın an çalar zaten.
Bu benim için parti sayılır dedi kızıl saçlı bir memur.
Kesinlikle. Özellikle de o piç kurusu gerçekten de kulübede saklanıyorsa dedi ilki.
Bunun öyle kolay bir iş olacağını sanma dedi Yuna.
Belki farkında değilsin ama yıllardır bunun eğitimini alıyoruz. İçeri girip birilerini rehin almış bir suçluyu etkisiz hale getirmenin eğitimi diye cevapladı kızıl saçlı adam ve Thor'a baktı.
Umarım dediğin gibi olur ama ben öyle olacağını sanmıyorum dedi Yuna açık açık. Buraya gel dedi Thor ona.
İkisi siyah minibüsün arkasında yürürlerken otoyolun sesi rüzgarla taşınıyordu.
Thor ne yapıyorsun diye sordu nazikçe. Yurek Walter tehlikeli biri diye cevapladı Yuna.
Bunu bize söylediler.
Güzel dedi Yuna. Minibüsün siyah boyasında kendi yansımasını gördü. Ağır donanımlı polis memurunun yanında gri takım elbisesiyle duruyordu.
Başka bir şey var mı diye sordu Thor.
Ekibine saygı duyuyorum, iyi olduğunuzu görüyorum. Ama Yurek tahmin ettiğinizden çok daha tehlikeli.
Bunu ekibe söyleyeceğim.
İsterseniz sizinle gelebilirim. Thor teşekkürler ama hallederiz dedi ve gülümseyerek Yuna'nın omzunu sıvazladı. Yani sonuçta bir ya da en fazla iki suçludan bahsediyoruz değil mi?
Yuna diz çöküp bir polis köpeğiyle oynayan memurlardan birine baktı.
Yurek artık yaşlandı dedi yavaşça ama savaş konusunda hepinizden daha tecrübeli. Yıllarca askerlik yaptı, yüzlerce kişiyi öldürdü. Ve ondan önce de çocuk askerdi. Tek bildiği bu.
Anladım diye fısıldadı Thor.
Yuna onun gözlerinin içine bakarak o evin içindeyse çoğunuz öleceksiniz dedi.
Thor gözlerini kaçırmadan umarım ölmeyiz dedi. Ama ailelerimizle zaten vedalaştık.
Biliyorum. Acil müdahale birimindeki bütün subaylar görev sırasında ölmeleri durumunda ailelerine verilmek üzere videolar kaydetmişti. Bunlar USB belleklerde merkezdeki bir kasada mühürlü zarflar içinde saklanıyordu.
Thor minibüsün arka kapısını açıp bir kutu dikkat dağıtıcı el bombası aldı. Ardından telsizden operasyon komutanından gelen çağrıyı cevapladı. Diğer ekip konum aldı. Subaylar sessizce ayağa kalkıp kar maskelerini ve miğferlerini taktılar. Yarı otomatik silahları deri kayışları üzerinde sallanıyordu.
34. ayrımın sonu. Sayfa 381.